Ayrım 28, Affet Ama Unutma, Liza Gardner, sayfa 354, 31. bölüm. Wyatt mutlu değildi, dedektif arkadaşları da mutlu değildi. Son aramaya dair bilgileri almak için Tessa ile birlikte Dembe ailesinin Boston'daki evine dönmüşlerdi. Yaklaşık 30 dakika önce hayat sigortasını yapan şirkete e-posta yoluyla Libby ve Ashlyn Dembe'nin kısa bir videosu gönderilmişti. Şimdi yine hep birlikte FBI'ın mobil komuta merkezine doluşmuş bilgisayar ekranına bakıyorlardı. Video yeni bitmişti. Özel ajan Hawks yeniden oynatma tuşuna bastı, sonra bir daha, bir daha. Sonraki izleyişleri de hiçbirinin ruh halini iyileştirmedi. Akıllarındaki sorulara cevap bulamamışlardı. Tekrar görüşme sağlamak ya da ailenin en küçük üyesinin serbest bırakılması gibi bir iyi niyet beklentisine girmek mümkün değildi. Sadece verilecek ve alınacaktı. Parayı öde yoksa cesetleri alırsın. Nicole kaşlarını çatarak, parayı ödediğimiz saniye dembeleri öldürmeyeceklerini nereden biliyoruz dedi. Sarı saçlarının bir tutamını parmağına dolayıp duruyordu. Wyatt'ın nefret ettiğini ama vazgeçemediğini bildiği, tedirginlik belirtisi bir alışkanlıktı bu. Bilmiyoruz diye karşı çıktı FBI ajanı Hawks. Sanki her şey çok uzakta oluyormuş gibi. Parayı ödeyeceğiz, dembeler bir adres verecek, sonra da gidip onları kurtaracağız. Bu meseleye basit bakalım diyor gibisin dedi Wyatt. İşi dallanıp budaklandırma. Onların yaptığı da tam olarak bu. Sigorta şirketi bunu kabul etmeyecektir diye uyardı Nicole. Dembe inşaat parayı ödememeleri halinde onları dava etmekle tehdit ediyor diye çıkıştı Tessa. Wyatt'ın yanında duruyordu, saçları çilek gibi kokuyordu ve Wyatt gerçekten de omuzlarına döküldüğünde nasıl olacağını görmek için saçındaki siyah lastiği çekip çıkarmak istiyordu. Elbette ki böyle bir şey için doğru yer ve zaman değildi ama yine de istiyordu. Sonuçta poliçede ölüm riskiyle ilgili bir madde bulunuyor ve ortada para ödenmezse o riskin gerçekleşeceğini gösteren bir video var. Bana çok da net bir açıklama gibi göründü. Nicole resmiyetle daha çok bilgiye ihtiyacımız var diye devam etti. Görüşmelerin amacı da bu. Kızın salıverilmesi gibi ayrıcalıklar talep etmemiz gerekirken şimdi resmen sigorta şirketinin eline bakıyoruz. Hiçbir şey demedik, hiçbir şey almayı istemedik. Bütün riski biz alıyoruz, ödülü kapan onlar. Wyatt elini havaya kaldırdı. Bunu bir konuşalım bence. Videonun bize anlatmadıklarını bulmak konusunda fazla ileri gitmeden önce anlattıklarını tartışalım. Parmaklarından birini kaldırdı. Adamlar deneyimli bir kere. Resmen profesyoneller. Bunu zaten biliyoruz dedi Nicole. Hala saçıyla oynuyordu. Kiralık kas gücü üzerinde duruyoruz. Büyük olasılıkla da eski askerler. Ama mesela fidye için adam kaçırma geçmişleri var mı? Sizde bununla ilgili her türlü veri tabanı olur. Daha önce böyle bir şey yapmış olan profesyonellerin, bilinen saldırganların bir listesini çıkarttırır mısın? Bu bize bir şeyler gösterebilir. Nicole kaşlarını çattı ama başını salladı. Hawks'a döndü ve Hawks hemen yazmaya başladı. iPhone kullanıyorlar diye devam etti Tessa beyin fırtınasına. Yarınki telefon görüşmesinin FaceTime üzerinden olacağını düşünürsek, FaceTime'dan Justin'in numarasını tuşlayacaklar ve biz telefonu açtığımızda video konferans gibi olacak. Onları görüp duyabileceğiz, onlar da bizi görüp duyabilecek. Videonun kalitesini düşününce diye söze girdi Hawks, iPhone bana da mantıklı geliyor. Şimdi FaceTime için kablosuz internet bağlantısı lazım ama bu artık o kadar da büyük bir sorun değil. Bulundukları yerde kablosuz internet bağlantıları olabilir ya da kendi ağlarını oluşturmak için yanlarında taşınabilir modem getirmiş olabilirler. Bunun izini sürebilir miyiz diye sordu teknolojiden anlamayan Wyatt. Kablosuz ağ sinyalinin mi? Güvenli sinyal kullanmıyorlarsa ve biz onu alabilecek mesafedeysek, evet bizi kaynağına götürebilecek araçlarımız mevcut. Fakat bunun için kablosuz ağ sinyalini alabilmek, onun failler tarafından kullanıldığını belirlemek ve yayının yapıldığı yere birkaç yüz metrelik, belki de daha yakın mesafede olmamız gerek. Wyatt bunu hayır olarak algıladı. Peki ya iPhone? İzini sürebileceğimiz bir telefon numarası yok. Justin müşteri hizmetlerini aradığında numara gizliymiş. Bu adamların profesyonel olduğunu düşününce benim tahminim o iPhone'un çalıntı ya da sahte olduğu. Tüketici elektroniği konusunda ciddi bir kara borsa söz konusu ve bunun gibi işler için kullan at telefon almak iyice kolaylaştı. En azından dedi Hawks omuzlarını silkerek ben olsam böyle yapardım. Tessa alçak sesle kız biraz şaşkındı dedi. Justin de kelepçesizmiş gibi konuşuyordu. Ama bu video sözcükleri tonlama şekilleri. Ashlyn ve Libby önceden kaleme alınmış bir yazıyı okuyor gibiydiler. Ölüm tehdidi. Bunun da Ashlyn'i hazırlıksız yakaladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Wyatt kızın yüzünde o satırı okurken oluşan ifadeyi düşünerek panik halinde değildi ama diye mırıldandı. Bu arada onlara zarar vermemişler dedi Nicole. Justin gibi dayak yememişler yani. Aynı zamanda mevcut durumda gayet de iyi duruyorlar. Bu da onlara Justin'den daha iyi davrandıklarını gösteriyor. Pestillerini çıkarana kadar döverlerse fazla para etmezler de ondan dedi Wyatt. Ama Justin her türlü para eder, katılıyorum. Kaçıranlar onları her neyle tehdit ettiyse işbirliği yapmaya ikna etmişler. Tessa profesyoneller diye mırıldandı. Ayrımı net şekilde yapmıştı. Wyatt öne eğilip görüntüyü dikkatle inceledi. Arka plan ahşap panele benziyor dedi. Katılıyorum dedi Hawks hemen. Dağ kulübelerindekiler gibi. Wyatt işin lojistik tarafını düşünerek zihninde analiz etti. Denbeler bulundukları yerin adresini para transfer edilir edilmez verecekler diye konuştu. Sonra kendi kendine yani kaçıran kişiler taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinden emin olmak için bir süre daha civarda kalmak, telefon görüşmesi sırasında bile ailenin kurallara uymaya devam ettiğinden emin olacak bir yakınlıkta olmak zorundalar. O zaman para verilen hesaba yatırılır yatırılmaz iki şey aynı anda olacak. Polisler verilen adresi bulacak ve bu yeni zenginler parayı alıp kaçacaklar. Bana sorarsanız öyle ya da böyle Kuzey New Hampshire'da bir yerden çıkacaklar. Üç çift göz onu şüpheyle izliyordu. Şehir polisleri dedi Wyatt onlara donuk bir tavırla. Siz düzinelerce polisin 5 dakika içinde her an her yerde olmasına alışıksınız. Şimdi benim yaşadığım ormanlık bölgedeyse en yakın destek birimi 40 değilse bile en az 20 dakika uzakta. Profesyonel kişilerin biz oraya gitmeden kaçabilmelerine fazlasıyla yetecek bir zaman bu. Bu durumda konuyu iyice kızıştırdı. Yolları kontrol etmeliyiz. Kaçıran kişiler çok sayıda sapa yol deneyecektir. Aksi takdirde kendilerine doğru gelen polislerin kucağına düşerler. Gizlendikleri yerde birçok noktadan ulaşılabilecek kulübeler, kamp yerleri falan olmalı. Bana bir harita lazım. O dijital ekranlarınızdan değil ama gerçek, üzerine fosforlu kalemlerle çizebileceğimiz, üzerine öğle yemeğimizin kırıntılarını dökebileceğimiz, katlanabilen bir harita. Anladım dedi Nicole. Ardından mobil komuta merkezinin, FBI'ın gerçek harita gibi eski şeyleri bulundurduğu arka bölümüne doğru yürüdü. Nicole oradaki yığını karıştırırken Wyatt fırsattan istifade, Ashlyn Denben'in arkadaşlarıyla görüşmenizden bir şey çıktı mı diye sordu. Hawks'la cevap verme hakkını gördü kendinde. Hem evet hem hayır. En yakın arkadaşı Lindsay Edmondson'un dediğine göre Ashlyn'in sevgilisi yokmuş ve önüne gelenle yatacak biri değilmiş. Ancak yine de Wyatt ve Tessa meraklı gözlerle ona baktı. Lindsay bile Ashlyn'in bir sırrı olduğunu düşünüyor. Cuma gecesi anne ve babasının birlikte dışarı çıktığı gece Lindsay, Ashlyn'in kendi evlerine davet etmiş ama Ashlyn reddetmiş. Lindsay'a bakılırsa bu alışılmadık bir durummuş. Çünkü Ashlyn evde yalnız kalmaktan hoşlanan biri değilmiş. Lindsay de bir çocuğun varlığından şüphelenmeye başlamış. Aslında Lindsay anne ve babasının dışarı çıktığı o cuma gecesinde Ashlyn'in odasında gerçekten yalnız olup olmadığını merak etmiş. Erkek arkadaşını mı çağırmış diye sordu Tessa hemen. Hawks başını kaldırıp ikisine baktı. Olabilir ama Lindsay liseden biri olmadığına yemin ediyor. Nicole ve Hawks'ın yapacağı başka görüşmeler olduğu için Tessa ve Wyatt'ı haritayı incelemek üzere bırakıp gittiler. Wyatt, Kuzey New Hampshire'daki yolları, şehirleri ve ormanlık alanları belirledi. Ashley'in Denby'yi aklından çıkaramıyordu. Kendisinin ve ailesinin serbest bırakılacağı düşüncesiyle neşelendiği anı. Fakat sonra annesiyle birlikte ellerindeki yazıyı okumaya devam ettikçe, kendilerini kaçıran adamların talepleri yerine getirilmezse öldürüleceklerini öğrenince bir anda donup kalışı. Denby ailesinin ilk üyesinin öldürüleceğiyle ilgili yazının şoku. Wyatt cep telefonunun az çektiği bölgeleri eleyebilmek için cep telefonu servis sağlayıcılarını araştıran yardımcısı Gina ile bir telefon görüşmesi yaptı. Ardından düzinelerce kamp alanını ve patikayı araştıran Avcılar ve Balıkçılar Derneği'ni, bir de Yaban Hayat Merkezi'ni arayıp bolca S ve O içeren günce bilgi aldı. Sonunda haritanın üzerinde 4 milyon dönümlük arazinin yalnızca çeyreğini gösteren çok sayıda SOS tablosu oluşmuştu. Ana yolları düşününce yüksek olasılıklı 3 şehre odaklandı. İçini boydan boya geçen 93 numaralı bir otobanı olan Littleton, kaçıran kişileri Boston'a ya da Vermont'a getirebilirdi. İkinci seçenek 3. yol, aynı zamanda 26 ve 145'in de geçti New Hampshire, Vermont sınırındaki Colebrook'tu. Son olarak New Hampshire'ın doğu tarafındaki dar ucunda bulunan 16. yolun geçtiği ama aynı zamanda Maine'e giden ikinci yola çok yakın konumdaki Berlin vardı. İlk iki seçenekten daha büyük ve kullanılmayan değirmenleriyle daha zor bir yer olmasına rağmen kiralık suçları saklamak için daha uygun bir yer olabilirdi. Wyatt sadece varsayım ve tahminlerine, aynı zamanda da sezgilerine güvenerek 3 tane büyük O çizdi. İpin ucunda tüm aile olunca çok fazla belki vardı. Ashlyn, Libby, Jacqueline Denby. Kalemini bıraktı, derin bir iç çekti. Karşısında oturan Tessa da aynısını yaptı. Yarın saat 3'te. Olmayacak bu iş, dedi Tessa kısaca. Olmayacak, dedi Wyatt onu onaylayarak. Sigorta şirketi ödese bile bir grup profesyonelin bu aileyi serbest bırakması için hiçbir sebep yok. Onları bulmak zorundayız. Evet, saatine baktı. 26 saatimiz var ve zaman gittikçe azalıyor. Ashley'nin gizemli erkek arkadaşının kimliğini öğrenmek istiyorum, diye mırıldandı Tessa. Masum bir görgü tanığı ya da evin güvenlik şifresini bilen biri daha olamaz mı? Doğru dedin. Sadece bana mı öyle geliyor, yoksa bu ailede herkesin bir sırrı mı var? Wyatt omuz silkti. Bana sırları olmayan bir aile söylesene. Doğru dedin. Fakat Tessa'nın ses tonundan bundan memnun olmadığı belliydi. Aynı şekilde Wyatt da memnun değildi. Wyatt etrafına baktı. FBI'ın komuta merkezi boşalmıştı. Herkes içeriden aldığı bilgi doğrultusunda farklı bir ipucunun peşinden koşuyordu. Bölmek ve fethetmek. Çoğu soruşturma alanında harcanacak zamanı kısaltmanın en iyi yoluydu. Ancak en çok cevap aradığın soruları başkalarının kovalaması işlerini zorlaştırıyordu. Tekrar konuya odaklanıp, FBI Ashley'nin izinde dedi, bu da bizi Denby inşaata götürüyor, yani yönetim ekibindeki yalancı takımına. Tessa'nın gözleri parladı. Acaba Ruth Chan'ın uçağı indi mi? Harika fikir. Mobil komuta merkezinden çıkıp finans müdürünü bulmaya gittiler. 32. Bölüm. Bizi akşam yemeğine Mick götürdü. Hücre kapısında belirdiği an Justin gerildi. Dile dökülmemiş kurallar uyarınca Justin, Ashley'nin bir yanına geçerken ben de diğer yanına geçtim. Onun aksine Mick sakin görünüyor ve bize hücre kapısını işaret ederken gülümsüyordu. Ellerimizi bağlamadı, tek tek de götürmedi. Z gibi o da önden yürüyüp üçümüzü arkasında bıraktı. Sağ eli belinde duran şok tabancasındaydı ama bununla tezat şekilde de dünya umurunda değilmiş gibi yürüyordu. 9 milyon dolar fikri onu mutlu mu etmişti, yoksa sadece geri sayımın keyfi miydi bu? 24 saat ya da daha bile kısa süre içinde her şey bitecekti. O ya da bu şekilde gidecektik. Ya polis bizi gelip alacaktı ya da... Yoksa kaçıranlar bizi öldürecek miydi? Belki de Mick intikamını almak için beklediği fırsatı bulduğu için parayla o kadar ilgilenmiyordu. Radarın bizi soğukkanlılıkla vuracağını düşünemiyordum ama Mick bunu zevkle yapardı. Z ise bu işi sessiz ve hızlı hallederdi. kişisel bir şey değildi, hepsi işti. Radarı özlemiştim. Vahim durumumu bir kenara bırakırsak, sırf mide bulantılarım geri gelmeye başladığı için. Uyuşturucuyu bırakmanın getirdiği semptomlar siyah maskeli bir komando gibi sinsice içime işliyordu. Hapa ihtiyacım vardı. Peki o hapı içmek istiyor muydum? Benim canım turuncu reçeteli ilaç şişem. 2-3-4 tablet hidrokodon. O güzel erime hissi. Dünya yana doğru kayar artık. Keskin kenarlarından eser kalmamıştır. Endişelenme, fazla düşünme. Sadece akışına bırak. Metadonun canı cehenneme. Ben gerçek ilaçlar istiyordum. Endüstriyel mutfağa geldiğimizde Mick kollarını iki yana açtı. Tarçınlı çörekleri çok sevdim dedi. Şimdi git de harikalar yarat. Buzluğa ve kilere yöneldim. Heyecanımı toplamak istiyordum. Ama aklımdan tek geçen hepsini zehirlemekti. Az pişmiş hamburgerle mi? İyi yapılmamış tavukla mı? İnsanlar hep yemekten zehirlenirdi. Kesinlikle bir şey düşünmeliydim. Fakat sonuçta hepimiz aynı yemeği yiyorduk. Yani sonunda elime ne geçecekti? Ceset torbasında 6 kişi mi? Bizi kaçıranlar bunu yapamayacak olsaydı muhtemelen bizi hücremizde çürümeye bırakırdı. Belki de fidye teslim tarihini bile ertelerlerdi. Onlar iyileşirken bizim payımıza düşen o delikte fazladan bir gece olurdu. Hayır, gıda zehirlenmesi olmazdı. En sevdiğimiz yiyeceği yapacaktım. Yarın oyun zamanı geldiğinde olabildiğince hazır olabilirim diye demir bakımından zengin, karbonhidrat yüklü, ailemin gücünü yerine getirecek bir yemek. Hamburger istiyordum ama buzlukta bulamadım. Tuhaftır, çünkü sabah kahvaltı için pastırma alırken gördüğüme yemin edebilirdim. Tabii adamlar öğle yemeği yemiş olmalıydı. Hamburgerleri ızgarada pişirmiş olabilirler miydi? Kilerden konserve et yahnisi aldım. Sonra peynir bulmak için döndüğümde onun da bitmiş olduğunu gördüm. Hamburgerlerine koymak için mi dilimlemişlerdi? Başım ağrıyordu. Bütün paslanmaz çeliklerden yansıyan parlak tepe lambaları gözlerimi acıtıyordu. Fakat buzluğa ve kilere girip çıkarak kendimi toparlamaya çalıştım. İkisi de nispeten daha karanlıktı. Aslında ilk olarak makarnayı ve sosunu yapsam diye geçirdim içimden. Ama sonra fark ettim ki Z ve ekibi ya dünyaları yiyordu ya da ortalığı temizliyordu. Bizi kaçıranlar izlerini yok ediyordu. Sona hazırlanıyorlardı. Mick tehdit dolu bir sesle "Evet" diye seslendi. Kendimi işime dönmeye zorladım. Ashley'ne 2 kutu ıspanak konservesi verdim. Hemen burnunu büktü. Buna 1 kutu mısır konservesi, 1 kavanoz soğan ve konserve havuç ekledim. Mick bana şüpheyle baktı. ''Bu tarçınlı çörek değil.'' ''Kiş'' diye sordu bana. ''Afiyet olsun.'' dedi. ''Çoban türlüsü bu.'' Ben et yahnisini, zeytinyağı ve suyunu süzdüğüm arpacık soğanı ile birlikte tavaya atarken Justin'e de karışık hazır çeşitli patates püresi yapma görevi verdim. Her şey köpek maması gibi görünüyor ve neredeyse öyle kokuyordu. Annemle yıllarca önce yediğimiz soğuk konserveleri hatırladım. Daha çok vodka alacak para bulabilmek için ton balığından daha ucuz diye konserve kedi maması alan yaşlı komşumuzu hatırladım. Ashley'in sebzelerin suyunu aldıktan sonra ona sebzeleri yahniye eklettim. Kilerde sarımsak tozu ve Worcestershire sosu buldum. Ashley'in ve Mick burunlarını bükerken ikisini de karışıma ayrı ayrı ekledim. Sonra bir lazanya tepsisi buldum, sebze ve et yahnisini tabana döktüm. İçine tereyağı koydum, hazır patates püresini de üzerine yaydım. Justin bulaşıkları yıkar, Ashley'in masayı kurarken ben de tepsiyi fırına verdim.
''Sen ciddi misin?'' diye sordu Mick.
''Ne konuda ciddi miyim?''
''Şu yemek.''
Omuz sıktım. ''Taze hamburger ve patates daha iyi olurdu ama ne var ne yok yemişsiniz.''
''Bu çok iğrenç.''
''Yemezsin sen de.''
Hey, ben hayatım boyunca hazır yemek yedim. Domuz maması yiyemem.
O zaman şikayet etme.
Ne bu, ev hanımı savaşı mı?
Elbette. Şimdi nazik ol, yoksa bir dahaki sefere tozunu alırım.
Mick kahkaha attı. Gözleri o kadar parlak olmasaydı ve kahkahası o kadar uzun sürmeseydi kendimi iyi bile hissedebilirdim.
Sonunda Ashley'in babasına yaklaşırken ben de tezgahın diğer tarafına geçip hamurun başına döndüm.
Tarçınlı çörek ziyafetiyle kıyaslayınca uyduruk çoban türlüm o kadar coşkuyla karşılanmadı. Ancak Bikin de dediği gibi askerler düşük standartlara alışkındı.
28. ayının sonu, sayfa 366.